Ayrım 4.
Tibet inanışına göre öldürülen insanların ruhları dres, yani kötü ruh olarak yaşamaya devam eder. Polayı ve atları bıraktığımız yere çok uzak olmayan yolun üstündeki eski taş köprüyü hatırladım. Sabah altından geçerken dolma hortlakları varlığımızdan haberdar etmemek için bir süre susmamız istemişti. Pırıl pırıl güneşli bir sabahta hortlaklara inanmak Birya ve bana tamamen aptalca geldiğinden bir süre dalga geçtik. Ancak köprüye yaklaştıkça Pola'nın ve Dolma'nın gittikçe sessizleştiğini fark ettiğimizde şakayı ve soğuk esprileri bir kenara bıraktık. Ama kısa zamanda kötü ruhları unutuverdik çünkü güneş parlıyor, yolun kenarında nehir şarıltılarla akıyor, atlar hiç olmadıkları kadar diri koşuyorlardı. Ama şimdi gecenin karanlığında diresler tekrar söz konusuydu. Ne ben ne de Birya yüreğimizin sıkıştığını itiraf etmek istemiyorduk. Dolma ayağa kalktı, yer lambasını alıp pencereye yaklaşarak bir süre karanlığı dinledi. Sonunda, çok uzakta değiller, en iyisi yalnız gitmem. Dreslerle az da olsa deneyimim var dedi. Kapıyı olabildiğince yavaşça açıp lambayla birlikte kayboldu ve bizi karanlıkta bıraktı. Hortlaklara inanır mısın diye sordum Birya'ya. Saçma diye alçak sesle cevap verdi ve yanıma iyice sokularak kerevete oturdu. Bunların hepsi batıl inanç. Ama Tibetliler dreslere inanıyorlar. Aklıma üniversitede tecrübe ettiğimiz kötü ruhlar hakkındaki klasik metinler geldi. Bu metinler dresleri hisseden, duyan ve görebilen, onlarla ilişkiye geçen özel yetenekteki insanlardan bahsediyordu. Dreslerle ilgili bildiğim her şeyi Birya'ya anlattım ama o sadece güldü ve "Bu saçmalığa sen de inanıyorsun galiba" dedi. "Tabii ki hortlaklara inanmam" dedim kızgınlıkla ve onu kerevetimden itekleyip postun altına girdim. Birazdan dolma sessizce kulübeye süzüldü, kapıyı gıcırdatmamaya özel bir itina göstererek kapadı. Dili bir karış dışarıdaydı ve kaçarken lambayı kaybetmişti. Ferahlamış bir sesle "Sizi buldum" diye nefes nefese konuştu. Birya, "Seni takip ettiler mi?" diye meraklı ve biraz da kışkırtıcı bir tonla sordu. "Bilmiyorum, zikzaklar yaparak koştum ve izimi kaybettirdim." Metinlerden birinde dreslerin sadece dümdüz koşabildiklerini, köşeleri ve virajları dönemediklerini okuduğumu hatırladım. Bu inanç çok yaygındı. Tüm Asya'da kapıların önünde ruhlar direkt olarak eve giremesin diye konulmuş hortlak duvarı denen bir duvar vardır. Hortlakların viraj alma konusundaki zayıflıklarını ilk okuduğumda bu yeteneksizlik beni çok güldürmüştü. Ama şimdi kendimi yatağım pencere pervazının tam karşısında değil diye sevinirken yakaladım. Ve böylece iyice postun altına süzülüp kısa süre sonra uykuya daldım. Gecenin bir yarısı dehşetle uyandım. Bir şey değişmişti. Dirseklerime dayanarak uzun uzun geceyi dinledim ve beni dehşete düşüren şeyin ne olduğunu bulmaya çalıştım. Birya hafifçe horluyordu. Dolmanın kerevetinde çıt çıkmıyordu. Belki o da benim gibi donmuş bir vaziyette oturmuş sessizliği dinliyordu. Kapıdan doğru bir gürültü geldiğini duydum. Bir tırmalama, tarifsiz bir tıslama ve sonunda sanki biri kapıyı itmeye çalışıyormuş gibi hafif bir gıcırtı. Kendimi endişeyle hortlaklar kapı açabilirler mi diye mantık dışı bir soru sordum. Ellerimin ter içinde kaldığını hissediyordum. Bir şeyler hareket etmeye başladı. Kulübenin önünde bir hışırtı duydum. Kerpiç duvarlardan tırmık sesleri ve kulübenin etrafındaki zeminden hafif fakat yavaşça kuvvetlenen bir davul sesi geliyordu. "Dolma, neler oluyor?" diye korku içinde fısıldadım. Dolmanın kerevetinden "Kulübeye girmek istiyorlar" diyen ürkek bir ses geldi. "Bize ne yapabilirler?" Gözümün önünde kanlı tablolar uçuşuyordu. Pencerenin önünde bir aşağı bir yukarı gidip gelen ve ellerindeki kanlı kampa kamalarını deliklerden içeri sokan uzun karanlık gölgeler görür gibi oldum. "Bir keresinde amcamı götürdüler" diye fısıldadı dolma. "Onu bambaşka bir yerde bulduğumuzda kendinde değildi. Bugün bile hala tek bir normal cümle kuramaz." Titredim ve insiyaki olarak kerevete sıkı sıkı tutundum. "Ama niye biz?" diye karanlığa doğru sordum. Biz burada yabancıyız, onları bu çekiyor. Bir süre susup dışarıda kulübenin önünde olup bitene kulak kabarttık. Davul sesi gittikçe artıyordu ve birden hafif bir soluma sesi duyduk. Aslında her gün duyduğumuz seslerden biriydi. Ama o anda aklıma burunlarından soluyarak pırıl pırıl parlayan dişlerini camdan içeri sokmaya çalışan kana susamış vampirler geldi. Dolmanın kereveti tam pencerenin altındaydı. Sanki o da benim korku dolu fantazilerimde yaratıklarımı görmüş gibi birden ayağa fırlayıp bana doğru koştu. Titreyerek yanıma oturdu, her an üstümüze tanımlanamaz bir cismin atlamasını bekleyerek beraberce dışarıyı dinledik. Birden dolma ayağa kalktı, neredeyse rahatlamış bir sesle "Artık köpekler geldi," dedi. Okuduğum Tibetçe metinlerden dreslerin basit insanlara görünmediğini biliyordum. Ama varlıklarının en önemli ispatı bulundukları deliklerden deli gibi koşup gelen ve ruhları uluyarak kovalayan köpeklerdi. Artık köpekler geldi, sanki tüm dünya bu paroloyu bekliyormuş gibi birden geceyi köpek havlamaları doldurdu. Köyün köpekleri büyük bir sürü oluşturmuşlar, havlayarak ve uluyarak kulübenin etrafında koşturuyorlardı. Birya bu gürültüden uyandı. Sinir içinde, "Bu da ne?" diye sordu. Kısaca, "Köpekler," dedim. Büyük bir memnuniyetle aslında onun da korktuğunu fark ettim. Üçümüz benim yatağıma oturmuş gergin bir şekilde dışarıda olup bitene kulak veriyorduk. Birden nefesimizi tuttuk, kudurmuş gibi havlayan köpeklere hiç haldırmadan gittikçe yaklaşan adımlar duyuyorduk. Tüm vücudumun kas katı kesildiğini hissettim. Dilimde tutulmuş gibiydi. Kulaklarımdaki uğultunun arasında bir yanın boğuk sesini duydum. "Hortlaklar köpeklerden korkmaz mı?" Dolmanın koluna yapışıp fısıldadım. "Dolma, bu kim olabilir? Kamp adreslerini duymak mümkün değildir, değil mi?" Dolma, "Bilmiyorum," diye mırıldandı. Sesi çok ümitsiz çıkmıştı. Adımların yavaş, gayet yavaş yavaş kulübeye doğru yaklaştığını duyuyorduk. Kapının önünde duraksadılar ve biz içgüdüsel olarak en uzak köşeye kaçıp korku içinde yere yapıştık. Kulak tırmalayan havlama seslerine rağmen kalbimizin atışını duyarak uzun bir zaman orada çömeldik. Ve sonra kalın bir erkek sesi uzun bir dua mırıldandı. Bundan hemen sonra köpekler köye geri döndüler. Hala havlama seslerinin uzakta kayboluşunu duyabiliyorduk. Sonra her şey sessizliğe büründü. Kabus sona ermişti. Kapı gıcırtıyla açıldı. İçeri elinde dolmanın kötü ruhlardan kaçarken kaybettiği yağ lambasıyla yaşlı keşiş girdi. Yıldırım hızıyla tekrar kerevetlerimize oturduk. Acaba bizi yerde korku içinde kıvranırken görmüş müydü? Ben ve Birya o anda bize tamamen sebepsiz görünen panikten dolayı biraz utanmıştık. Aslında ne olmuştu? Hayal gücümüz bize bir oyun mu oynamıştı? 11. Hava çoktan karardı ama Barkor hala sükunete kavuşmadı. Hacılar dualar mırıldanarak ve tesbihlerini çekerek kroalarını, yani akşam turlarını yapıyorlar. Kendimi aralarına bırakıp Jokhang'a doğru sürükleniyorum. Tapınağın kapısına geldiğimi, ellerine ve dizlerine bağladıkları tahta plakalarla kendilerine acizane, cilalı taş zemine atan müminlerin çıkardığı kulak tırmalayıcı gürültüden anlıyorum. Kapıda duran keşiş iç avluya girmeme izin veriyor. Kapı arkamdan kapandığında kendimi bambaşka bir dünyada buluyorum. Barkor'un tüm gürültüleri geride kalıyor. Hacıların mırıltıları bir megafonun belki sesi yükselttiğini ancak anlaşılır hale getirmediğini bir türlü kavrayamayan satıcıların kulak sağır eden bağırtıları kutsal yerin iç avlusuna kadar gelemiyor. Avlunun kenarında büyük tereyağı lambaları yarısına kadar dolu metal sarnıçlar duruyor. Kızgın tereyağın içinde yüzen fitiller sıcak bir parlaklık ve nefes kesen bir koku yayıyorlar. Hava kararır kararmaz tereyağı lambalarını fark ediyorum. Lambaları sağıma alıp avlunun içinde yarım kora turluyorum. Yandan gelen bir hava akımı bana tapınağın başka bir iç avlusuna giden koridorun başında olduğumu gösteriyor. Dua salonunun önünde girişi bekleyen birkaç genç keşiş duruyor. Beni yanlarına katıp dua salonunun kenarında bir yer gösteriyorlar. Serin taş zemine oturup birazdan başlayacak akşam duasını bekleyerek sessizliği dinliyorum ve salonu hafifçe aydınlatan tereyağı lambalarının ağır kokusunu içime çekiyorum. Bütün gün kuvvetli güneş ışınlarına maruz kalıp oldukça yıpranan gözlerimi bu ışık dinlendiriyor. Birkaç günden beri Jokang benim gece sığınağım oldu. 7 ile 8 arasındaki bu bir saatlik dua seremonisine dini metinleri bir ritim eşliğinde okuyan yaklaşık 100 keşiş katılıyor. Bu bir saatlik molayı dualara kulak kabartarak ve o hafta olanları bir kez daha değerlendirerek geçiriyorum. Birya ve Dolma ile birlikte atla yaptığımız yolculuktan döneli pek çok şey oldu. Olaylar neredeyse üst üste geldi. Dolma ile birlikte Lhasa'nın merkezindeki bir yetimler evini ziyaret ettik. Yurdun müdürü beni çok candan karşıladı. Hakkımda birçok şey işitmişti ve beni kişisel olarak tanımaktan mutluluk duyuyordu. Bizi yumuşacık kilimlerle döşeli çalışma odasına götürdü. İşlemeli bir kapı perdesini geçince burnumuza hafif tütsü kokuları geldi. Ortada bacakları ince tahta oymalarla süslenmiş cilalı bir tahta sehpa duruyordu. Sehpanın etrafına geleneksel minderlerden atılmıştı ve bir köşede Buda heykellerinin ve değerli gümüş kaselerin bulunduğu bir sunak vardı. Lobsang, yurdun müdürü, bir tepsi yağlı çörek ve bir çaydanlık Dacha Ngamo getirtti. Bu çay kaynamış sütle hazırlanır ve tereyağı çayından farklı olarak içine şeker ilave edilir. Aksi halde günde litrelerce çay içen Tibetlilerin başına bir de diş problemi açacağından çoğunlukla sadece özel günlerde sunulur. İlk fincanı içtikten sonra Lobsang, Dolma'ya benim ve planlarım hakkında biraz bilgi vermesini rica etti. Dolma işini iyi yapıyor olsa gerekti çünkü Lobsang duyulacak şekilde etkilenmişti. Adamdan ikide bir acıma, anlayış ve aynı zamanda takdir belirten dil şapırdatma sesleri geliyordu. En çok da Dolma'ya en ince detayına kadar anlattırdığı kör alfabesinden etkilenmiş gözüküyordu. Uzun bir süre tatlı çay ve yağlı çörek eşliğinde oturarak at sırtında yaptığımız seyahatten karşılaştığımız kör çocukların birbirinden çok farklı yaşam koşullarından söz ettik. Dolma benim körler için belki bir ilkokul ve eğitim merkezi kurma planlarımı anlattı. Vedalaşırken Lobsang boyunlarımıza birer katak taktı ve yetimler evini en kısa zamanda tekrar ziyaret edeceğimize dair bizden söz aldı. Birkaç gün sonra beklenmedik bir şekilde Lobsang'ın elemanlarından biri gelerek ikinci bir görüşme için beni yetimler evine davet etti. Dolma'nın da yanımızda olmasını isterdim ancak Pal'den Lobsang'ın adamı acele etmemiz gerektiğini söyledi. Böylece yalnız başıma onun bisikletinin selesinde yola çıktım. Biraz İngilizce bilen Pal'den yolda bana daha yeni Lobsang'ın okullarından birinde öğretmen olarak çalışmaya başladığını anlattı. Meslekten öğretmen değildi ama okuma yazma bilmesi, biraz matematikten anlaması ve az buçuk Çince bilmesi ders vermek için yeterliydi. Bu sefer yurt müdürü beni konforlu çalışma odası yerine üstümde soğuk ve tehdit edici bir etki uyandıran büyük bir salonda kabul etti. Üstünde benim için konmuş bir fincan tereyağı çayının durduğu tahta sehpanın yanındaki rahatsız deri koltukta yerimi aldım. Lobsang sağıma tahminen bir yazı masasının arkasına oturdu çünkü bir kalemle sinirli sinirli tahta bir plakaya vurduğunu duyuyordum. Birkaç dakika tek kelime etmeden öylece oturduk. Acaba ananelere göre misafirin mi söze başlaması gerekiyordu? Yarım Tibetçemle duraksayarak, "Geçen seferki ziyaretten çok hoşnut kaldım ve beni tekrar davet ettiğiniz için onur duydum." Lobsang, "Ohlal," dedi. Sesi sanki nefes nefeseymiş gibi çıkmıştı. Huzursuzluğunun bana da sirayet ettiğini hissettim. Bir süre sonra kapı açıldı ve biri odaya girdi. Lobsang ayağa fırladı, adamın birden derin bir nefes aldığı kanısına kapıldım. Yabancı bana doğru geldi, elimi sıkıp tam karşıma yere çömeldi. Alışılmadık akıcı bir İngilizce ile, "Benim adım Chungda," dedi. "Ben yurt müdürünün kızıyım. Babam için çevirmenlik yapacağım çünkü kendisi sadece Tibetçe ve Çince bilir." Sesi garip bir şekilde ince ve tiz çıkmıştı. Chung da yanıma bir sandalye çekti ve bir süre Lobsang'ı dinledikten sonra tercüme etmeye başladı. "Babam seni Tibet dostu ve yoksulların yardımcısı olarak görüyor. Yoksulların refahı için çalışanları kendine her zaman yakın hissetmiştir." Bu betimlemeleri çok şatafatlı bulmuştum ama Asya mentalitesi de budur işte. En iyisi sonuna kadar beklemek ve tüm bunları bir tiyatro oyunuymuş gibi izlemekti. Tekrar babasının konuşmasını dinleyip devam etti. Babam seni Tibetliler adına selamlamak ve üstlendiğin görev için sana teşekkür etmek istiyor. Kendimi bir açıklamaya borçlu olduğumu hissettim. Daha şimdiye kadar elle tutulur hiçbir şey yapmadım. Chung da benim yorumumu tercüme edip cevabı beklemeden ekledi. Lhasa'daki birçok insan senin buraya bir kör alfabesi öğretmeye geldiğini biliyor. Babam da bu yüzden sana teşekkürlerini sunmak istiyor. Çok hoş ama yurt müdürü beni bunun için buraya çağırtmış olamaz. Lobsang vurgusunu sert adımlarla yürüyerek artırmaya çalıştığı sözlerine yeniden başladı. Babam bir keşişti ve hayatının birçok yıllarını dine adamıştır diye açıkladı Chung da. Ama sonra bir takım politik problemlerle karşılaştı. Onu hapse attılar. Ah, çok kötü bir dönem geçirdik ama sonra bir daha politikaya karışmaması kaydıyla ona bir şans daha tanıdılar. Din hocalarına bile kendini Tibet'in refahını artık başka yollardan adayacağına söz verdi. Bu dönemde yabancı dostlarıyla birlikte ana babasız çocuklar için bu yurdu kurdu. Şu anda okuma yazma öğrenen 30 çocuğumuz var. İleride onlara meslek eğitimi de vereceğiz. Lobsang'ın sesi tekrar heyecanla çıkmaya başlamıştı. Hiçbir kamusal destek görmedi, kimse onun Tibet için yaptıklarıyla ilgilenmedi. Lobsang aniden hummalı yürümesini kesip sırtını bize döndü ve görünmez bir topluluğa konuşur gibi boğuk ve hafif titreyen bir sesle duvara doğru konuşmaya başladı. Arabesk bir trajediye tanık oluyormuşum gibi bir hisse kapıldım. Kız buna karşın insana iyi gelen sakin bir sesle tercümeye devam ediyordu. O zamandan beri babam yoksulluğun ve sefaletin ve başkalarından yardım görmenin ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Babamın giysi, yemek, eğitim ve sevgi verdiği çocuklar ise hayatı onun sayesinde tanıyorlar. Şimdi Lobsang bize doğru dönmüştü. Bir iki kısa cümle ettikten sonra tekrar masasına oturdu. Babamın sana bir teklifi var. Anlattıkların ona çok dokunmuş. Bir körler okulu açman için sana yardım etmek istiyor. Dilim tutulmuştu. Bu dramatik sahneden sonra asla böyle bir şey beklemiyordum. Sonunda duraksayarak cevap verdim. Bu harika bir teklif. Kendimi onurlandırılmış hissediyorum. Durdum çünkü aslında kendimi aceleye getirilmiş hissediyordum. Altüst olan konuşma merkezim doğru dürüst bir cümle oluşturana kadar Chung da, babam yakında yeni bir bina inşa edecek ve orada çok sayıda odamız olacak. Körler okulu için birkaç odayı senin kullanımına sunmaktan zevk duyacaktır. Körler okulu için odalar diye düşündüm. Bu ne biçim ülke? İlk önce her şey ters gidiyor, sonra şans sel gibi üstünden aşağı boşanıyor. Kendimi uzun bir savaş vermeye hazırlamıştım. Bir kez Çin'de çalışmış olan herkes bilir ki bu ülkede hiçbir yerde olmadığı kadar fazla bürokratik engellerle karşılaşırsınız. Kimse sizi dinlemez, asla evet demezler ve nadiren net bir hayır cevabı alırsınız. Kararlar hiçbir zaman doğru dürüst gerçekleştirilmez. Kimse kendini sorumlu hissetmez ve herkes sizi bir başka yetkiliye havale eder. Çünkü kimse kurallardan birazcık da olsa sapan bir karar kellesini kaybetmek istemez. Sadece birkaç gün önce dolmayla birlikte belediyeye gidip benim kör alfabesini göstermiş, kör çocukları nasıl aradığımı anlatıp körler için bir merkez kurma planlarımı sunmuştuk. Bay memurlar neyle karşı karşıya olduklarını bir türlü kavrayamamışlardı. Kör bir öğrenci kız yanında kimse olmadan Almanyalardan buraya gelmiş. Diğer departmanlardaki meraklı memurlar da bu çılgın hikayeyi dinlemek için yanımıza geldiler. Odadaki genel sessizliği planlarımı sakin sakin anlatmak için fırsat bildim. Daha konuşmama devam ederken hafif bir zafer duygusuna kapılmıştım. Çünkü memurlar normalde kişisel konuşmalara zaman ayırmazlar. Sonunda gerçekten de bana teşekkür ettiler. Elimi kuvvetlice sıkıp ayrılırken, İlk önce projeniz için para bulmaya çalışın, sonra gereğini düşünürüz dediler. Ve şimdi bu yurt müdürü bütün beklentilerimin üstünde bir teklifle geliyordu. Bunu özümseyebilmem için zamana gereksinimim vardı. Bu yüzden Lobsang'a cömert teklifi için yürekten teşekkür edip daha sonra bir kez daha salim kafayla konuşmayı teklif ettim. Lobsang'la ikinci karşılaşmamı bu sefer banal şola konforlu bir ciple geri götürülmüştüm. Dolmaya anlattığımda bir kahkaha savurdu. Gerçekten iyilik meleği bir adam dedi ve sesinde hafif bir alay sezdim. Ama sonra tekrar ciddileşip, okul için buralı bir partnere gereksinimin var. Lobsang sana çok iyi bir teklifte bulunmuş. Senin yerinde olsam ilk önce adamın birlikte çalışmaktan ne anladığını ortaya çıkarmaya çalışırdım. Dikkatli ol, herhangi bir belge imzalamadan önce iki kere düşün dedi. İleriki günlerde sık sık Lobsang'la buluştum. İlk ziyaretteki dostane sözler ve ikinci buluşmadaki şatafatlı konuşmalar çabucak unutuldu. Pazarlık stratejileri ve taktik sanatı konusunda en acımasız türden bir hızlı kurs bitirdim. Lobsang'ın cömert teklifinin dostluk ya da yardımseverlikle bir ilgisi olmadığını anlamış bulunuyordum. Dolmayı bilinmedik bir sebepten dolayı istemediklerinden buluşmalarda tercüman olarak hep Chung'da bulunuyordu. Bir sürü yorucu toplantıdan sonra pazarlıkları nihayet sona erdirdik ve tanıkların gözetiminde ben ve Lobsang bir anlaşma imzaladık. Ben para toplama işini ve projenin planlaması ve organizasyonu üzerime almaya vaat ediyordum. Buna karşın yurt müdürü köylüler okulu için bana gerekli mekanları sunmayı söz veriyordu. Bunun için ön koşul bağış toplamamdı. Kontratın imzalanmasını bir lokantada patlayana kadar yiyerek ve bol miktarda yüksek alkollü bir içki olan arakı ard arda kafamıza dikerek kutladık. Etrafta çıt çıkmıyor. Sağdan soldan kulağıma çekingen bir fısıltı ve keşişlerin giysilerinin hafif fışırtısı geliyor. Sonra tam önümde duayı yöneten kalın bir ses duyuyorum. Sözlerini anlamadığım tek düze bir şarkı. Şimdi sağ tarafımda bir grup genç erkeğin berrak sesi başladı. Başrahibin şarkısına katılıyorlar. Aynı ritmi tutturuyorlar ama kendi tonlamalarıyla söylüyorlar. Sonra birkaç bas araya giriyor ve en sonunda salonu 100 erkeğin sesi dolduruyor. Melodi düzensiz bir dalga hareketi gibi bir tiyersin içinde inip çıkıyor. Hepsi aynı kelimeleri tekrarlıyor. Birkaç ölçü sonra sesler alçalıyor ve onların yerini çın çın öten ziller, davullar ve tubalar alıyor. Çift çift ve tam anlamıyla senkronize çalınan tubalar kalın bir tonla başlıyorlar, ton kısa bir süre sonra yükseliyor ve hemen tekrar düşüyor. Nihayet enstrümanlar susuyor, tekrar konuşmalı şarkı başlıyor. İlk önce tek düze ve kalın bir sesle giriyor. Birkaç ölçü sonra duaya başka sesler de karışıyor. Ama artık başrahibin temposuyla uyumlu hareket etmiyorlar. Bunun yerine tam aksi bir ritimde söylenen sözlerle onun duasına karşılık veriyorlar. Giderek artan sayıda gruplar işe karışıyor. Konuşan korolar birbirlerine karşılıklı kamçılıyor, sesleri gittikçe hızlanıyor ve perde perde yükseliyor. Staccato bir eksik ölçüyle söyleyen triolar ritmin bütünlüğü içinde gitgide kuartete dönüşüyorlar. Sonunda ritimler birbirine karışıyor ve koro çözülüyor. Geriye her birinin duaya kendi melodisiyle ve kendi ritminde bitirdiği bir sesler karmaşası kalıyor. Sesler tek tek sustuğunda artık sadece bir tanesi ilk baştaki kalın ses duyuluyor. Keşişlerin bu inişli çıkışlı melodisi beni yavaştan bilincimin yarı açık olduğu bir ruh haline sürüklüyor. Ara sıra dua çanları çaldığında ya da davullar ve tubalar çalmaya başladığında düşüncelerimden sıyrılıyorum. Bu bir saat dinginlik zamanı. Burada beni kimse tanımıyor, kimse sohbet etmeye kalkışmıyor. Kimse duyulmaması olanaksız bir tonla hakkımda arkamdan konuşmuyor. Ya da bazılarına zevkle, bazılarına ise sırf nezaketten cevap verdiğim oradan buradan sorular yöneltilmiyor. Dua salonunun karanlığında kendimi meraklılardan kurtulmuş hissediyorum ve kendimi şarkının, davulların ve tubaların sesine bırakıyorum. Merhaba diye birisi kulağıma fısıldıyor. Ancak o anda enstrümanlar öyle yüksek perdeden çalıyorlar ki merhaba diye cevap verme gereğini duymuyorum. O kişi yanıma iyice sokularak yere oturuyor. Gürültü biraz dinince ve keşişler yeni bir duaya başladıklarında gerçekten çok dinlendirici diyor. Evet diyorum ve bu münasebetsizden biraz uzağa kayıyorum. Ama adam hiç umursamıyor ve arkamdan geliyor. Hey, bu gerçekten çok ritmik diyor hayranlıkla. Ayağıyla tempo tutuyor ve kendini hiç frenlemeden gevezelik etmeyi sürdürüyor. Lhasa'yı seviyorum. Bu şehrin Çin'in diğer şehirleriyle kıyaslandığında bambaşka bir havası var. Hacılar rengarenk giyiniyorlar. Bu harika bir şey. İnsan kendini orta çağda hissediyor. Evet, evet diye mırıldanıp yüzümü inadına ellerimle kapatıyorum. Ama vatandaş bu pek açık imayı kavramış gibi görünmüyor. Zira sesini keşişlerin şarkısından bir ton yukarıda tutmaya dikkat ederek monoloğuna devam ediyor. Jokanda'yı da çok seviyorum. İnsan burada huzur buluyor. Evet diye düşünüyorum. Sen çeneni bir saniye tutsam ben de huzur bulacağım. Karanlığın içinde benimle sohbet etmek nereden aklına geldi? Hem kim bu tip? Beni tanıyor mu? Sesleri birbirinden ayırt etme konusunda hep zorluk çekerim ve bu yüzden buradaki telefonun Banakşol'dan Hollandalı Paul olduğunu çıkarmam epey uzun sürüyor. Sevinçle, Paul sen miydin diyorum ve düşmanca davrandığım için biraz suçluluk duyuyorum. Dua edenleri rahatsız etmemek için alçak sesle fısıldıyorum. Son haftalarda nerelerdeydin? Onca zaman ne yaptın? O da gönüllü olarak Hollanda Kızıl Haçı'nda çalıştım diye fısıldıyor. Belki gelecek yıl için şantiye şefi olarak Şigasse'deki İsviçre Kızıl Haçı ile bir anlaşma imzalayacağım. Demek aklına koyduğunu gerçekten başarmış. Daha Lhasa'ya geldiği ilk gün kendinden gayet emin burada bir iş aramak istediğini açıklamıştı. Diğer turistler sadece kafalarını sallamışlardı. Aynen beni planlarım yüzünden kaçık ilan ettikleri gibi. Yabancılar Lhasa'da sadece para harcayan turistler olarak kabul görürler ve ancak önemli bir yardım organizasyonunun çalışanı olarak çalışma ve oturma izni alabilirler. Ne Paul ne de ben bu cesaret vericilerin moralimizi bozmalarına izin vermedik ve görünen o ki ikimiz de başarıya ulaştık. Aslında Paul sadece gevezeler kralı ve partilerin vazgeçilmez eğlencesi değil, aynı zamanda teknik alanda ve bilgisayar dalında 10 parmağında 10 marifeti olan gerçek bir uzmandı. Dünyanın her yerinde kendine çalışabileceği bir iş bulması bu yüzden hiç şaşırtıcı değil. Peki sen bu süre içinde ne yaptın diye soruyor. Ona son haftalarda gerçekleşen tüm olayları anlatıyorum. Bu harika diye bağırıyor. Okul işine ne zaman başlayacaksın? Bilmiyorum diyorum ve sesimin fazla hevesli çıkmadığını fark ediyorum. Sanırım gelecek yıl parayı bir araya getirebilirim. Ve sonra da... Bu demektir ki diye sözümü kesiyor. Gelecek yıl belki tekrar burada beraber olabiliriz. Eğer bana ihtiyacın olursa muhasebe ya da bilgisayar konusunda sana büyük bir zevkle yardım ederim. Biraz yılgın, teşekkür ederim diye mırıldanıyorum. Daha oralara çok var. Ama Paul işin peşini bırakmıyor. Tibet'e gideceğin kesinleşince beni ara. Tabii diyorum ve sessizce esniyorum. Nerede olursan ol sana telefon edeceğim. Gözlerimi kapayıp sırtımı duvara dayıyorum. İçimde büyük bir boşluk hissediyorum. Geçen haftaki zorlu pazarlıklardan sonra üzerime bir yorgunluk çöküyor. Aynı zamanda midemdeki küçük bir yumruk bana sıla hasreti çektiğimi gösteriyor. Tanıdığım bir esenliğin, itimat edilebilir kuralların ve belki de sıcak bir duşun hasretini çekiyorum. Tütsü kokusu burnuma doluyor, yavaşça başım dönüyor. Hey diyor Paul, biraz kola ister misin? Kolanın böyle kutsal bir yere pek uygun bir içecek olduğunu düşünmüyorum. Ama tereyağı buharıyla ağırlaşmış bu yapış yapış havada soğuk bir içecek iyi gidecek. Paul'in korkunç şaşırtılar çıkararak plastik bir torbanın içinde şişeyi aradığını duyuyorum. Yavaş ol diye fısıldıyorum. Keşişler dua etmeyi bırakıp meditasyona başladılar. Dua salonunda çıt çıkmıyor. Sanki zaman durmuş gibi. Nefes bile almaktan korkuyorum. Çünkü her ses ne kadar alçak olursa olsun bu sessizlikte bomba etkisi yapabilir. Paul şişeyi açıyor, mümkün olduğunca sessiz olmaya çalışıyor. Ancak kapak hafifçe şişenin ağzını çiziyor. Bu sesle yerimden sıçrıyorum. İçimden Tanrı ya da en doğrusu Buda adına kola içmekten vazgeçmesini diliyorum ama artık çok geç. Barkor'da yaptığı yürüyüş sırasında iyice çalkalanan ve odanın sıcaklığında iyice ısınan sıvı özgürlüğe koşuyor ve şişenin dar ağzından Tibet'in tüm kızgın kötü ruhları dışarı çıkıyormuş gibi bir gürültüyle patlıyor. Bir fıskiye halinde kutsal salonun tavanına fışkırıyor ve birçok tatlı yapışkan damla olarak kutsal heykellerin ve dini topluluğun üstüne yağıyor. 12. Basın bildirisi 14 Ağustos 1997. Kız öğrenci Tibet'te körler okulu kuruyor. Bonn, Ren Frederick Wilhelm Üniversitesi'nden 26 yaşındaki Tibetoloji öğrencisi Sabriye Tenberken, Mayıs-Ağustos 1997 tarihleri arasında kör insanların durumunu incelemek üzere otonom bölge Tibet'e gitmiştir. Resmi bilgilere göre 2.4 milyon nüfuslu bu ülkede aralarında 6 ila 14 yaş arası okul çağında birçok çocuğun da bulunduğu 10 bin kör insan vardır. Körlüğün nedenleri kuvvetli güneş ışınları, toz ve evlerdeki kurum ve yetersiz tıbbi bakımdır. Şu anda Tibet'teki kör insanlar ne bir eğitim kurumuna kabul edilmekte ne de herhangi bir şekilde toplumsal hayata katılabilmektedirler. Körlerin komşularından saklanarak karanlık kulübelerinde yaşadıkları ya da daha çocuk yaşta sokaklara dilenmeye gönderildikleri sık sık rastlanan olaylardır. Çoğu aileler tarafından tamamen ihmal edilmektedir. Öğrenci kız at sırtında çeşitli Tibet köylerine yaptığı bir gezi sırasında 4 yaşındaki kör bir kız çocuğunun yürümeyi öğrenemediğini tespit etmiştir. Anne ve babası tarlada çalışırken başına bir şey gelebilir endişesiyle kızı yatağa bağlamışlardır. Kendisi de kör olan ve Bonn Üniversitesi Orta Asya Bilimleri dalında okuyan kız öğrenci, Tibet'teki kör insanlar tarafında basit ve yararlı bulunan bir Tibet kör alfabesi geliştirmiştir. Tibet turu sırasında yetkili Çin makamlarıyla da ilişkiye geçmiş ve Tibetli körleri yön bulma teknikleri, kör alfabesi ve pratik beceriler kazandırma konusunda eğitecek bir pilot proje için gerekli izinleri almıştır. Projenin gelecek yılın Nisan ayında başlaması beklenmektedir. İlk başta 7 ve 13 yaş arasındaki 8 kör çocuk eğitilecektir. Gerekli olan binalar NASA'daki bir yetimler yurdu tarafından sağlanmaktadır. İlk yıllarda Sabriye Tenberken kendisi öğretmenlik yapacak ve buna paralel olarak daha sonra projeyi üstlenebilecek öğretmenleri yetiştirecektir. Amaç, Bayan Tenberken'in gözetiminde eğitilecek olan kör çocukların daha sonra kendi köylerindeki okullara entegre edilmesidir. Sabriye Tenberken, körler okulu projesini Alman ve Avrupalı kaynaklardan finanse etmeye çalışmaktadır. Yakın arkadaşlarımdan Elmar, Almanya'ya varışımdan kısa bir süre sonra beni yerel gazetelere bir basın açıklaması yollamaya ikna etti. Başta biraz şüphelerim vardı ama o dedi ki, projen için bağış toplamak istiyorsan kendini ve fikirlerini iyi satmak zorundasın. Kör kız öğrenci ve bağlanan çocuklar gibi cümleler kurmaktan utandığım için sonunda Elmar basın bildirisini yazmak için kendisi masanın başına oturdu. Hiç beklenmedik bir başarı elde ettik. Telefon sürekli çalıyordu. Ancak kısa sürede birçok gazetenin sadece kör öğrenci at sırtında Tibet'in ücra köşelerinde Tibetli kör çocukları karanlık hapishanelerinden kurtarıyor, onlara yaşamın kapılarını açacak ışığı ve alfabeyi götürüyor türünden duygu sömürüsü hikayelerle ilgilendiklerini fark ettim. Sadece birkaç gazete bir bağış toplama kampanyası açmaya hazırdı. Bir gün bir telefon geldi. Resmi bir kadın sesi, "İyi günler, Sabriye Tenberken'le mi görüşüyorum?" dedi. Evet dedim ve kendimi bir soru yağmuru için hazırladım. Ben belediye basın müşavirliğindenim ve hakkınızda yazılanları okudum. Ben bekleyerek sustum ve o ise bir düşünme molası verdi. Sonra, sorun şu, biz size inanmıyoruz dedi. Bu telefon beni düşünmeye sevk etti. Görünen oydu ki gazetelerin yayınladıkları sansasyon hikayeleriyle fazla bir şey elde edemeyecektim. Bir keresinde bir aile dostumuz, medyayı kullanmak akıllıca ve doğru bir şey ancak para bulmak için devlet kurumlarına başvurmalısın. Böylece ilk başta her kuruşun peşinden koşmak zorunda kalmazsın. Projen zaten ileride kendiliğinden meşhur olacaktır dedi. Ekonomi ve gelişmekte olan ülkelerle Ortak Çalışma Bakanlığı'na, BMZ'ye telefon ederek başlangıç için maddi yardım almanın yollarını sordum. bir dernek bulmam gerektiğini, çünkü tek tek kişilerin proje başvurusu yapamayacaklarını söylediler. Harika dedim, böyle bir dernek kurmak ne kadar sürer? Telefondaki yetkili güldü. Hayır hayır, derneğin en az 5 yıldır gelişmekte olan ülkelerle ortaklık konusunda faaliyet gösteriyor olması gerek. Yutkundum. Bugünden yarına bir dernek bulmak olanaksız gözüküyordu. Dernekler listesine bir göz atın, belki orada sizi sırtlayacak bir dernek bulursunuz. Ancak bu konuda birçok tecrübesi olan bir dernek olmalı, aksi halde kendinizi ve projenizi gereksiz yere zora sokarsınız. Birkaç gün sonra bir dilim kek ve meyve suyu eşliğinde yeni taşıyıcı derneğimin çalışanlarından birinin güneşli terasında oturuyordum. Amacı Doğu Asyalı engellilerin topluma kazandırılması olan bu dernek, şimdiki başkanı tarafından benim Çingizim'den 7 yıl önce kurulmuştu ve ilk başlarda başarılı bir bağış toplama aksiyonu gerçekleştirilmişti. Kadın başkanın bana söylediğine göre başlarda çok aktif olan dernek üyeleri zamanla coşkularını biraz kaybetmişler. Bu yüzden taze kana seviniyor ve biraz da bana kol kanat germeyi umuyordu. Harika bir öğleden sonraydı, kendimi dernek üyelerinin arasında çok rahat hissediyordum. Kör çocuklarla ilgili tüm detayları öğrenmek istiyorlardı ve aynı zamanda Lobsang ile imzaladığım kontratla da ilgilendiler. Proje hakkında yapılan bir televizyon programından sonra olay hız kazandı. Çeşitli konferanslara davet edildim, okullar ve bir takım kulüpler gelirlerinin körler projesine bağışlandığı kermesler düzenlediler. Ancak en fazla desteği görmeyi umduğum asıl iki organizasyon, Körler Derneği ve Tibet Initiation projeye fazla ilgi göstermediler. Birçok Tibet hayranı Alman için benim projem çok apolitikti. Yollayacağımız her mark Çinlilere gidecektir. Bu da Tibet'in bağımsızlık mücadelesini zedeler. Ama bu benim savaşım değildi. Ben sadece kör insanları tekrar topluma kazandırmak için somut bir şeyler yapmak istiyordum. Çoğu körler derneğinin olaya ilgisiz kalması da beni hayal kırıklığına uğrattı. Lokantada karşımda oturan ve iştahla bifteğini mideye indiren yaşlı kör bir adam, "Tibet'teki körlerden bana ne? İlk başta buradaki problemleri çözmemiz gerekiyor," dedi. "Ne gibi problemleriniz var?" diye sordum. "İlk önce," dedi, "bütün trafik lambalarına sesli sinyal takılmalı." "Ve bundan başka," diye gözleri gören karısı lafa karıştı, "otobüslerdeki anonslar, Hans, ne zaman inmen gerektiğini bilmen gerekiyor." Birçok körler derneği başlangıçta projeme karşı durdular. Sadece birkaç tanesi hemen ilgilenip değişik biçimlerde destek oldu. Yaş günlerinde ya da nikahlarda toplanan bağışlar beni çok sevindiriyordu. Kutlamayı yapanlar hediyeden vazgeçip misafirlerine bunun yerine projeye bağış yapmalarını rica ediyorlardı. İnsanların ilgisi ve katılımı beni çok duygulandırmıştı. Sadece kendi taşıyıcı derneğimden bir süre ses seda çıkmadı. Telefonda dernek başkanına durumumu sorduğunda, "Bu proje belki senin için tam gün yapacağım bir iş ama bizim yapmamız gereken başka şeyler de var. Benim çocuklarım var. Onlara tek başıma bakıyorum ve çalışıyorum. Bunu anlaman gerekir." Anlıyordum ve kendisine onun aktif desteği olmadan da projeyi yürütebileceğimi, sadece tüm başvuruları zamanında imzalayıp benim dernekten ara sıra isteyebileceğim ufak tefek şeyleri halletmesinin yeterli olacağını söyledim. Başkan da yapacağına dair söz verdi. Sonra projeyi ve benim gelecekle ilgili planlarımı sunmak üzere bakanlıktaki randevumuza tek başıma gittim. Yetkililer çok açık fikirli ve ilgiliydiler ama taşıyıcı derneğimle ilgili bazı şüpheleri vardı. Aslında bu dernek gerekli olan tüm koşullara sahip. Ama belki de kendinize profesyonel bir dernek arasanız daha iyi olur. Bu derneğin gerektiği kadar yeterli olmamasından korkuyoruz. Ancak her şey yolunda gittiğinden, 3 ay içinde projenin başlaması için gerekli olan parayla ilgili başvuru BMZ tarafından onaylanmıştı. Yetkililerin uyarılarına kulak asmadım. Böylece bir yıl sonra üstüme kapanacak olan bir tuzağa adım atmış oldum. 1998 baharında, yani eve dönüşümden 6 ay sonra yeterli miktarda bağış toplamıştım ve artık işe başlayabilirdim. Lhasa'ya telefon edip Lobsang'dan bana bir davetiye ve çalışma izni göndermesini istedim. 2 ay sonra tüm belgeler tamamlanmıştı. Katmandu biletim de cebimdeydi. Bu sefer Nepal üstünden Lhasa'ya uçacaktım ve tüm arkadaşlarıma çoktan veda etmiştim bile. Adres defterimi acaba unuttuğum biri var mı diyerek son kez kontrol ettim. Paul Kronenberg adıyla karşılaştım. Bir zamanlar Jokang'da ne demişti? Tibet'e gideceğin kesinleşince beni ara. Zaman ne kadar hızlı geçmişti şaşırdım. Paul'un numarasını çevirdim, telefona kendi çıktı. Merhaba dedim. Sana gelecek hafta yola çıkacağımı bildirmek istedim. Ne yapayım diye sordu. Hiçbir şey, sadece hoşça kal dedim. Bu konuşmayı çok aptalca buluyordum. Gözyaşlarına boğulmasını beklemiyordum ama en azından tatlı bir şekilde vedalaşıp iyi yolculuklar diyebilirdi. Ancak onun ölçülerinde oldukça uzun bir sessizlikten sonra Paul, ne demek hoşça kal, ben de geliyorum dedi. 13. Ladies and gentlemen, in few moments you will see Mount Everest, the highest mountain of the world. Herkes bu anonsu bekliyormuş. Birbirlerinin kafasının üstünden uçağın küçücük camından bakabilmek için tüm yolcular sol tarafa hücum ettiler. Sol tarafta oturan yolculara acıdım. Çünkü dünyanın en yüksek dağına bir göz atma fırsatını bulamayacaklardı. Sağ tarafta oturduğum için kendimi uçağın yan yatmasını önleyen bir ağırlık gibi gördüm. Paul yanımda oturuyordu. Çok iyi yaptık dedi. Hayatımız hakkında karar verme özgürlüğünü kendi elimizde tutarak. Paul telefonumdan hemen sonra Hollandalı bir bungalow ve camping şirketindeki hizmet koordinatörlüğü görevinden istifa etmişti. Kamplardaki eksik gediklerin tamamlanmasıyla yükümlüymüş. Zaten bir yıl içinde masasına yığılan 22 bin tane şikayet mektubu da işe tuz biber ekmiş. Hayatta buzdolabının yanında yanmayan lambasını değiştirmekten ya da eksik bir çay kaşığının sağlanmasıyla uğraşmaktan daha anlamlı şeyler var. Hem sonra beni Hollanda'da tutan nedir? Kim bilir, belki Kızılhaç'ta çalışabilirim. Sonra sana nasıl destek olabilirim diye bakmam lazım. Sana bir okul binası inşa edebilirim. En azından bir bilgisayar bağışlayabilirim. Kelsang Mato diye bir ses çınladı kulağımda. Nihayet gelebildin. Seni geçen hafta bekliyorduk. Bu Chungda'ydı. Belli ki hemen battaniyelerin arasından sıyrılıp ayağa fırlamamı bekliyordu. Beni böyle bitap, saç baş bir tarafta ve kirli ve her ihtimale karşı başucunda bir su kovası dururken görmesi hoşuma gitmedi. Katmandu'da çakılıp kalmış planladığımızdan 6 gün sonra Lhasa'ya ulaşabilmiştik. Bir gün önceki 1800 metreden aniden 3600 metreye çıkış yükseklik hastalığımı nüksettirmişti. Beynime oyan ağrılar yüzünden hala kendime gelememiştim. Şoför aşağıda bekliyor. Hemen işe başlayabilmek için sana yeni okulu göstermek istiyoruz. Hemen geliyorum dedim ve içimden beni yalnız bırakmasını diledim. Senin kesinlikle yardıma gereksinimin var diyerek yarı açık duran bavulumdan giysiler aramaya gitti. Bu kadarı da fazlaydı artık. Şimdi de beni giydirmek mi istiyordu? Lütfen Chungda dedim ve sesim kendine güvenden çok ağlamaklı çıktı. Sadece 5 dakikaya gereksinimim var. Bana bir iyilik yap ve beni aşağıda bekle. Biraz sonra şakaklarıma bastırdığım ıslak bir mendille Lobsang'ın cipinin arka koltuğunda oturuyordum.